Ayrım 19.
Artık tanıdığım it arabası karşı kaldırımın kenarına park etmişti. Karanlıkta içinde oturan nöbetçi elemanların içtikleri sigaraların parıldayan ateşini gördü. İçini sıcak bir huzur dalgası kapladı. Emniyette olduğunu bilmek çok rahatlatıcıydı. Dönüp çalışma odasına şöyle bir baktı. İlmi çalışmalarıyla ilgili birkaç dosya hala açık masanın üzerinde duruyordu. Acı acı gülümsedi. Artık işsizdi. Kendini derin bir boşlukta hissetti. İlmi araştırma denen şey sanki sonsuza dek ertelenmişti. Ne yapacağını bilemeden etrafına bakındı. Sonra kitaplarının yanında duran büyük obasının bavuluna gözü takıldı. Albay, içindeki bütün eşyaları birer birer incelemiş ama kayda değer hiçbir şey bulamamıştı. Can sıkıntısıyla gerindi. Anlaşılan bu geceyi salondaki kanepenin üzerinde geçirecekti. Yatak odasına gitmemeye karar verdi. Kitaplığından rastgele bir roman çekti. Sayfalarını karıştırdı. Cazip gelmedi, yerine koydu. Salondan gazeteyi aldı, bulmacasıyla uğraştı. Kolaydı bulmaca. 5 dakika geçmeden çözüverdi. Saatine baktı. 11'e geliyordu ve hiç uykusu yoktu. Tekrar çalışma odasına dönüp bavulu açtı. Eşyaları birer birer eline alıp tetkike başladı. Büyük babasıyla Von Papen'in resmini alıp masasının üzerine koydu. Acaba günün birinde bu fotoğrafa iç rahatlığıyla bakabilecek miyim diye düşündü. Satranç analizleri onun için bir kurtuluş yolu oldu. Mükemmel fikir diye düşündü. Uykusunun tutmadığı bu uzun gecede yapılacak en iyi iş satranç oynamaktı. Bayağı sevinmişti. Dolabı açıp satranç takımlarını çıkardı, taşları dizdi. Önce büyük babasının dostu Ahmet Musa ile oynadığı oyunu inceledi. Açılış, Sicilya savunmasıydı. Oyunu analiz etti. Gerçekten zevkli ve usta bir işi bir oyundu. Hamleler ilerledikçe büyük babasının rakibini nasıl sıkıştırıp oyuna hakim olduğunu keyifle izledi. 32. hamlede siyahlar oyunu terk ediyordu. Oyunu bitirince yerinden kalktı, mutfağa gitti. Tony ve buzu bol bir cin hazırladı kendine. Biraz da kuru yemiş buldu raflarda. Tuzlu fıstıklar bayatlamıştı ama aldırmadı, idare ederdi. Dönüp masaya çöktü. Cininden bir yudum aldı. Taşları yeniden dizdi. Bu kez büyük babasının emektar hizmetkarı Behzat Ağa ile oynadığı partiyi analize karar verdi. Behzat Ağa'nın iyi bir satranç oyuncusu olması onu şaşırtmıştı. Anılarındaki Behzat Ağa'yı gözünün önüne getirmeye çalıştı. Aradan çok uzun yıllar geçmişti. Kısa boylu, tıknaz, poz bıyıklı, sevecen ve güler yüzlü bir adamdı. Galiba Arnavut asıllıydı. Büyük babasının el yazısıyla hazırladığı notasyona baktı. Beyazlar ilk hamleyi şah piyonuyla yapıyorlardı. Piyon E2'den E4'e, siyahlarsa duraladı Selim. Bu hamle yanlıştı. Daha doğrusu kurallara aykırıydı ya da notasyon ters kaleme alınmıştı. Selim siyahların ikinci hamlesine baktı. Hayret, o da yanlıştı. Böyle bir hamle yapmanın mümkünatı yoktu. Merakla üçüncü hamleye baktı. Şaşkınlığı daha da arttı. Çünkü gördüğü harf satranç notasında yoktu. Herhangi bir taşı ifade etmiyordu. Birden dona kaldı. Elindeki notasyon kağıdına dehşetle baktı. Bunu hiç akıl etmemişti. Birden dizlerinin bağının çözüldüğünü, vücudunun tatlı bir ürpertinin kapladığını duyumsadı. Yanılıyor muyum diye tekrar tekrar siyah taşların notasyonunu inceledi. Hayır, yanılmıyordu. Elindeki kağıt siyah taşların hamlelerini gösteren bir nota değildi. Neydi bu? Ne olabilirdi? Acaba düşündüğü şey mi? Vücudun ter bastı. Her yanı sanki yanıyormuş gibi alev alevdi. Cin tonini bir dikişte içti. Boğazını yakan alkol zihnini açmışçasına beyninde bir ferahlık, düşüncelerinde motor intizamı getirdi. Bulmuştu. Bu kodlanmış şifreli bir metindi. Ve Von Papen'in gizlenmiş altınlarının yerini gösteriyordu. Bir an eli ayağı uyuşur gibi olmuştu. Dikkatle metni incelemeye başladı. Hemen eline bir kağıt geçirip siyah hamleleri remzeden harfleri bir araya getirerek yazmaya başladı. Önceleri ümitsizliğe kapılır gibi oldu. Ortaya çıkan metnin bir anlamı yoktu. Kelime olduğunu sandığı bazı dizilerde sesli harf bile bulunmuyordu. Sonra birden aklına geldi. Büyük babası kıdemli bir devlet memuruydu. Her üst mevkideki bürokrat gibi devlet haberleşmesinde bir takım kriptoloji bilgisine sahip olması doğaldı. Kendi anlamasa bile metin kriptologları bunu çabucak çözebilirlerdi. Acele karar vermeyeyim diye bir an duraladı. Ama heyecanını albayla paylaşmak istiyordu. Pencereyi açıp arabada oturan nöbetçilere seslenmek istedi. Belki onlar da bu eğitimden geçmiş olabilirlerdi. Sonra vazgeçip telefona uzandı. Albay verilen numarada yoktu. Bu da çok doğaldı. Saat 12'ye yaklaşıyordu. Adamcağız da evine gitmiş. Belki de çoktan tatlı bir uykuya dalmıştı. Kendisine bırakılan ikinci numarayı aradı. Albay Hayri hangi saatte olursa olsun buradan bana erişebilirsiniz demişti. Telefona bir kadın cevap verdi. Belki MIT'in santral operatörüydü. Selim zapt edemediği heyecanıyla ''Çok önemlidir. Lütfen beni Hayri Albay'a bağlayın.'' dedi. Kadın ''Siz kapatın. Biz sizi mümkün olduğu kadar çabuk arayacağız.'' diye cevapladı. Selim telefonu kapattı. Ondan sonraki dakikalar asır gibi uzamaya başladı. İkide bir saatine göz atıyordu. Bir dakika geçti. İkinci dakika doldu. Cevap gelmiyordu. Bir daha arasam mı diye düşündü. Sonra geçen süreyi yetersiz buldu. Acele ettiğini anladı. Elleri kodladığı kağıdın üzerinde, kulağı telefonda beklemeye devam etti. Kahrolası zil bir türlü çalmıyordu. Mesanesindeki şiddetli bir tazyik hissediyordu. Ama şu sıra telefonun başından ayrılamazdı. Yüreği yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Yuvasında dönen bir kilit sesi duydu, kulaklarını dikti. Selma kapıyı açıyordu. Biraz sonra karısının tahta merdivenlerdeki topuklu terliğinin sesini duydu. Selma aşağı iniyordu. Kapının önünden geçerken bir an göz göze geldiler. Selma'nın yüz ifadesinde bir yumuşama yoktu. Aşağıya meraktan indi diye düşündü Selim. Karısı da yukarıda uyuyamadığına göre ettiği telefonları duymuş ama kimi aradığını çıkaramamıştı. Şu anda karısının meraktan çatladığına emindi. Telefon hala çalmamıştı. Çıldıracak gibiydi Selim. Albay herhalde evinde değildi yoksa şimdiye kadar irtibat kurulurdu. Ne tuhaf diye düşündü. Sanki adamın özel bir hayatı olmayacakmış gibi her dakika göreve ve harekata hazır olmasını bekliyordu. O da insan yahu dedi içinden. Belki de telefonsuz bir yerde eğleniyordur diye düşündü. Selma mutfakta, salonda dolaşıyor ama yanına gelmiyordu. Tekrar saatine baktı. 4 dakika geçmişti. Selma kapının eşiğinde belirdi. Hiç sesini çıkarmadan odaya girip koltuklardan birine oturdu. Elinde gazları hala yüzeye çıkan bir bardak soda tutuyordu. Selim, karısının yüzündeki nedamet parıltıları fark etti. Tam konuşmak için ağzını açarken telefonun keskin sesi odayı doldurdu. Daha zilin sesi yükselir yükselmez genç adam almacı kaldırdı. Alo derken sesi titriyordu. Albay nihayet karşısındaydı. Bulduklarını telefonda albaya naklederken karşısında oturan karısının gözlerinin fal taşı gibi açıldığını görüyor ve bundan sinsi bir zevk alıyordu. Telefonu kapattı. Albay biraz sonra gelecekti. Selim üstüme bir şey giyeyim diye yerinden kalktı. Boş bardağı masanın üstüne bırakan Selma arzu ve istekle birden kocasına sarıldı. Hep böyle yapardı zaten. Ne geçmiş ne de gelecek. Sadece ve sadece anı yaşamak istiyordu şimdi. 3 saatlik uyku yetmemişti. Başının arkasında künt bir ağrı vardı. Dirsekleri üzerinde doğruldu. Uykusunu alamamış olmanın sersemliğiyle etrafına bakındı. Selma çoktan kalkmış olmalıydı. Yanı başındaki çarşafların kırışıklığına, karısının içine çökmüş kuş tüyü yastığına baktı. Ağır ağır yataktan kalktı. Bütün vücudu uyuşmuştu. Ağrıyan boyun adalelerini açmak, kasılmaları gidermek için önce elleriyle ovuşturdu, sonra da biraz boyun jimnastiği yaptı. Duşa girip önce sıcak, sonra soğuk suyun altında uzunca süre kaldı. Biraz dirilir gibi olmuştu. Giyinip aşağıya indiğinde Selma kahvaltı hazırlamakla meşguldü. Günaydın dediğinde karısının yine gerginlik içinde olduğunu sezinledi. Selma bu kez endişelerini sezdirmemeye gayret ediyordu. Bu kadar da normaldi. Kendisinin duyduğu korku düşünülürse karısının endişesine hak vermemek elde değildi. Köşk konusunu hiç açmadılar. Selim sadece albayın telefon edip etmediğini sordu. O uykudayken albay aramamıştı. Kahvaltı boyunca konuya girmeden şundan bundan konuştular. İkisi de gerginliklerini belli etmemek için özen gösteriyorlardı. Albayın geçen bütün bir geceye rağmen hala aramamasını bir türlü yorumlayamıyordu genç adam. Acaba bir aksilik mi olmuştu? Hayri Albay, kripto uzmanlarının metni şipşak çözeceklerini söylemişti. Saatine baktı, 8:30'a geliyordu. Gecikmişti albay, hem de çok gecikmişti. Selma'ya baktı, karısı mümkün olduğunca göz göze gelmemeye çalışıyordu. Bu konuda ağzını bile açmamasına rağmen halindeki tedirginlik ister istemez Selim'e bulaşıyordu. Genç adam tevekkülle boynunu eğdi. her şey olacağına varırdı. Albay'ın bir bildiği vardı herhalde. Israrla henüz korkulacak bir şey olmadığını, şimdilik onun kılına bile dokunamayacaklarını söylüyordu. Olay, MİT tarafından polise de intikal ettirilmişti. Polis ve MİT onu devamlı koruma altında tutacaklardı. Ama Selim, o korkunç ve uğursuz köşke girdikten sonra polisin kendisini nasıl koruyacağını kara kara düşünüyordu. Muhtar basmacıya verdiği randevu saati yaklaşıyordu. Kahvaltısını bitiren Selim giyinmek için yukarı çıktı. Saat yaklaştıkça kuşku ve korkuları daha da artıyordu Selim'in. Albay aramadı. Ama Selim ajandayı ceketin cebine yerleştirirken Binbaşı Erol kapıyı çaldı. Karı koca merak ve heyecanla binbaşıya baktılar. Binbaşı, "Üzgünüm, bize verdiğiniz metni henüz çözemedik," dedi. Şaşırtıcı haberdi bu. Şaşkınlıkla binbaşının yüzüne baktı Selim. Nasıl olurdu? Albay metni deşifre etmenin çocuk oyuncağı olduğunu söylemişti. Binbaşı, "Bilinen hiçbir şifre çözücüsü işe yaramadı," dedi. "Albayım hala uzmanlarla metni çözmeye çalışıyor." Selim korkuyla, "Ne olacak şimdi?" diye sordu. Binbaşı gayet sakin. "Değişen bir şey yok. Mevcut metnin bir örneğini onlara vereceksiniz," dedi. "Bırakalım, onlar çözmeye çalışsın." Selim itiraz edecek oldu. "Nasıl olur? Sizin uzmanlarınızın çözemediği şifreyi bu herifler nasıl çözebilir? İmkansız bu." "Doğru, onlar da çözemeyecek ama bu bize zaman kazandıracak." Hiç de tatminkar bir cevap değildi Selim'in aldığı. Bir an düşünceye daldı. Adamların şiddet yoluna başvurmasından çekiniyordu. Muhtar Bey'i bilmiyordu ama Karl Weber şiddet eğilimine çok müsaitti. Hoşnutsuzluk ifade eden bir ses tonuyla "Bunu hiç beğenmedim," dedi. "Endişelenmeyin," dedi binbaşı. Sonra yanındaki ince, siyah çantayı açtı. Selim göz ucuyla çantanın içine baktı. Çantanın içinde toplu bir tabancayla ne olduğunu pek kestiremediği kaset gibi bir cihaz vardı. Böyle aletlerden pek anlamazdı. "Nedir bunlar?" diye sordu. Binbaşı, "Silah kullanmasını bilir misiniz?" diye mırıldandı. Sesinde hiç gayri tabilik yoktu. Selim başını salladı. "İyi, onu yanınıza alabilirsiniz. 38 kalibre toplu bir Colt'tur. Kullanımı kolay ve rahattır. Tutukluk diye bir derdi yoktur. Size taşıma ve icabında kullanma hakkı tanıyoruz. Bu cihaza gelince, gelişmiş bir ses alma." Selim önce Selma'ya, sonra konuşmaya devam eden binbaşıya baktı. Karısının yüzü kül gibi beyaz olmuştu. "Durun binbaşı," diye müdahale etti. "Ben bunları taşımak istemiyorum. Olmaz." MİT ajanı soran bakışlarını Selim'e çevirdi. "Neden istemiyorsunuz?" Genç adam omuzlarını silkti. "Bir sürü nedeni var. Silahtan anlamak başka, kullanmak başka şeylerdir. Ben adam vurmak için silah kullanabileceğimi sanmıyorum. Beceremem bunu." "Ama icabı halinde kendinizi savunmanız için gerekebilir." "İhtiyacım olacağını sanmıyorum. Onları fikren ikna etmem lazım. Emin değilim ama bunu başarabileceğimi sanıyorum." Binbaşı bir an tereddüt etti. "Ya ses alma cihazı? Onu da kullanmak istemiyor musunuz?" "Hayır. Köşk çok sıkı korunuyor. Giriş çıkışlarda üstümü arayabilirler. Herhangi bir şekilde üstüme bağlanmış olarak cihazı bulurlarsa durumum daha da kötü olur. İstemem." Binbaşı, "Doktor," dedi. "Sesi alacak bant ileride onlar aleyhine delil olarak kullanılabilir. Böyle somut bir delille gereksinimimiz var. Hiç olmazsa bunu kullanın." Selma konuşmaları kuşkuyla dinliyordu. Selim, karısının nedenli korktuğunu şimdi daha iyi anlıyordu. Israrla başını salladı. "Olmaz," diye. Ajan fazla ısrar etmeyip sustu. Garip garip genç adama baktı. Odada bir sessizlik oldu. Konuşulacak başka bir şey kalmamış gibi birbirlerine baktılar. Sonra Selim karısına sarıldı. Hiç laf etmeden dudaklarını genç kadının yanaklarına değdirdi. Söyleyecek bir şey bulamıyordu. Selma kendini zor tuttu. Ağlamaması lazımdı. Dışarıya binbaşı ile birlikte çıktılar. Selim arabasına doğru ilerlerken binbaşı arkasından "İyi şanslar doktor," diye sesleniyordu. Genç adam dönüp ona da el salladı. Tepeye uzanan dar yola girince Selim, Mazda'ya biraz daha gaz verdi. Yolun bundan sonrasında viraj yoktu ve meylin nihayetinde köşkün yüksek taş duvarlarıyla karşılaşacağını biliyordu. Her gün yağmalanan, dağı tepesi gecekondu dolan boğaz sırtlarında hala nasıl olup da böyle bakir ve sessiz bir alan kaldığını merak etmekten kendini alamadı Selim. Yoksa Herifçioğlu bütün tepeyi mi satın almıştı? Uzun süredir tırmandığı halde, Çevrede hiçbir yapı görmemişti. Yol biraz daha dikleşirken tepedeki düzlükte duvarları gördü. Gelmiş sayılırdı. Duvarlar korunun dışında olmasına rağmen etraf adeta ormanlıktı. Temiz bir hava ve mis gibi çiçek kokuları etrafa yayılıyordu. İçindeki kahredici korku olmasa kendini ormanlık bir yörede pikniğe çıkan insana benzetecekti. Sekreter Serra doğru söylemişti. Çevrenin tepeden görünüşü tek kelimeyle harikaydı. Kıvrılarak akan boğaz suyu bir nehir gibi gözüküyordu yukarıdan. Karşı sahil pırıl pırıldı. Arabayı demir parmaklıklı kapının önünde durdurdu. Kapıdaki nöbetçi kulübesinden çıktı. Geçen gelişindeki bekçiyi hatırlıyordu. Bu kez nöbetteki adam o değildi. Yerinden çıkıp kim olduğunu bile sormadan manivelayı çalıştırdı. Demir kapı yatağı üzerinde kayarak ağır ağır açılmaya başladı. Temmuz sıcağından çok heyecandan ter içinde kalmıştı. Selim yavaşça gaza dokundu. Sarsılan araba yolun hafif taşlı zemininden içeriye süzüldü. Kurdun inine girmişti artık. İçinden "Tanrı yardımcım olsun" diye geçirdi. Bekçi izahat vermek için pencereye yaklaşırken "Yolu biliyorum" diye homurdandı Selim. "Yol boyunca da arabadan inmeyeceğim. Çünkü serbest ve her an saldırmaya hazır köpekler var değil mi?" dedi. Adam başını eğip "Evet efendim" diye yanıtladı. Selim gaza basarken en tehlikeli köpek de senin efendin diye düşündü. Köşke varıncaya kadar yol boyunca etrafı tetkik etti. Geçen gelişinde karanlıktan hiçbir şeyi doğru dürüst görememişti. Koru cidden nefis bir yerdi. Çeşitli ağaçların yarattığı gölgeli serinlik insana huzur veriyordu. Bu kez etrafta ne silahlı nöbetçi ne de azgın köpeklere rastladı. Acaba ağızlarından salyalar akan iki kurtla tasmasındaki zincirini koparan Doberman nerelerdeydiler? Mazda'yı daha önce park ettiği yere bıraktı. Büyük ve bakımlı ön bahçe boştu. Kocaman havuzun fıskiyesi çalışmıyor ama satıhtaki durgun su güneşin akseden ışınlarıyla pırıl pırıl parlıyordu. Suyun yüzünde kırılan güneş ışınları gözünü kamaştırdı. Az ileride bahçıvan tulumu giymiş bir adam çömelmiş, çimlerin nihayetindeki süs bitkilerini budamakla meşguldü. Gelişiyle hiç ilgilenmedi. Hatta başını çevirip bakmadı bile. Selim arabadan çıkarken park yerindeki otomobillere şöyle bir göz attı. Muhtar basmacının arabasıyla şirketin Karl Weber'e tahsis ettiği Mercedes'i hemen tanıdı. Yan tarafta da Ottohan'ın kırmızı Ford'unu gördü. Dördüncü arabanın sahibini bilmiyordu. Herifler galiba tam takım buradalar diye söylendi içinden. Sonra sakin adımlarla merdivenlere doğru yürüdü. Hala ortalarda kimseler görünmüyordu. Merdivenleri çıkıp kapının antika tokmağını vurdu. Kısa bir bekleyişten sonra kapı açıldı. Karşısında beyaz ceket, siyah pantolon giymiş bir uşak duruyordu. Rugan ayakkabıları pırıl pırıldı. Adamın ten rengi zencilenecek kadar siyaha yakındı. Aklaşmış saçları kıvır kıvırdı. Muntazam, bembeyaz dişlerini gösteren bir tebessümle Selim'e baktı. "Ne arzu buyurmuşsunuz beyefendi?" "Muhtar Bey'le görüşmek istiyorum." Uşak, Selim'i şöyle bir süzdü. "İsmailiniz efendim?" "Selim, Doktor Selim geldi dersiniz." Uşak saygıyla eğilip, "Lütfen burada istirahat buyurunuz. Teşrifinizi ben kendilerine haber vereyim efendim," diyerek Selim'i antrede bırakıp merdivenleri tırmanmaya başladı. Selim gözleriyle uşağı arkadan takip etti. Birkaç gece evvel o merdivenlerde yaşadığı sorgulamayı ürpererek hatırladı. Uşak gözden kaybolunca etrafına bakındı. Köşkte tam bir sessizlik vardı. Yukarıya yükselen merdivenin sol tarafında nereye açıldığını bilmediği üç büyük mağın kapı mevcuttu. Selim ürperti içinde uşağın dönmesini beklerken geniş, siyah beyaz İtalyan karolarının üzerinde ayak sesleri duydu. Telaşla geriye döndü. Banusel Hanım tam arkasında onu süzüyordu. Yüzünde biraz şaşkın, hafif ve ölçülü bir tebessüm vardı. İnsanlara biraz tepeden bakan o mağrur edasıyla Selim'e doğru yürüdü. Kadını sadece o davette görmüştü Selim. Aristokrat İngiliz leydilerine benziyordu kadın. 50'nin üstündeki yaşı, sabahın bu saatindeki makyajsız haline rağmen eni konu çekici bir kadındı. Selim, onun arkadaki yüzme havuzunda güneşlendiğini düşündü. Üstünde bikini bir mayo, elinde geniş bir havlu tutuyordu. Saçları ve mayosu kuruydu. Selim elinde olmaksızın kadının pürüzsüz cildine, uzun ve mevzun bacaklarına baktı. Çıplak karnı dümdüzdü. Bikinisinin üstü çıplak, göğüslerinin çok az bir kısmını örtüyordu. Selim utanarak nazarlarını kadının vücudundan uzaklaştırdı. Banusel Hanım, örtünmek ihtiyacı duyuyormuş gibi geniş havlusunu boynuna astı. Göğüslerinin çıplaklığı kısmen havlunun altında kalmıştı. Selim iyice yaklaştı. Tekrar göz göze geldiler. Kadının göz bebeklerinde genç bir adam tarafından beğenilmenin hazzı okunuyordu. İnsanın kulağına bir müzik parçası gibi gelen ahenkli sesiyle ''Sizi daha evvel görmüş mü gibi geliyor? Tanıştırılmış mıydık?'' diye sordu. Selim nezaketle başını önüne eğdi. ''Evet hanımefendi, evvelki gece partinizde tanışmıştık.'' Kadın bir an düşünüyormuş gibi kaşlarını çattı. ''Şimdi hatırladım.'' dedi. ''Yanınızda da genç ve güzel bir bayan vardı.'' ''Evet, karımdı.'' dedi Selim. Banusel Hanım uzun ve rahatsız edici bakışlarını Selim'in üzerinden çevirmiyordu. Genç adam kendisini biraz tedirgin hissetti. ''Kocamı ziyarete mi geldiniz?'' ''Evet hanımefendi. Saat 10'da bir randevumuz vardı da.'' Güldü kadın. ''Daha çok beklersiniz. Muhtar randevularına pek sadık değildir. Saat kavramı 10'da pek gelişmemiştir de.'' Selim ne söyleyeceğini pek bilemedi. Kekeleyip kadının yüzüne baktı. ''Banusel Hanım, benimle soğuk bir bira içmeye ne dersiniz? Dışarısı çok sıcak. Muhtar ise sizi en az yarım saat sonra kabul edebilir.'' Selim itiraz etmek ihtiyacı duyarak, ''Alkol almak için çok erken değil mi? Saat daha sabahın 10'u diyebildi. Kadın tekrar gülümsedi. ''Öyleyse siz de buzlu limonata içersiniz.'' Genç adam birden aklına gelen bir şüpheyle irkildi. Acaba bu bir numara mıydı? Kendisine kurulan bir tür tuzak. Ağzından laf almak için tertiplenmiş bir oyun. Kadın cidden nefisti. Her erkeği baştan çıkaracak kadar da şu. Ne gayesi olabilirdi bu kadının? Seks? İhtimal vermedi. Parası, şöhreti ve zamanı çok boldu. Önüne çıkan her erkeğin seksi zorlamasının bir anlamı olamazdı. Bu işi daha rahat ortamda, daha emniyetli bir yerde yapabilirdi. Kocasının burnunun dibinde değil. Şayet gerçekten bir seks manyağı değilse tabii. Banusel Hanım iyice yaklaşıp Selim'in koluna girdi. Yüzleri birbirine çok yaklaştı. Kadının nefesinden çıkan keskin viski kokusu Selim'in burnuna çarptı. Sabahın 10'u olmasına rağmen kadın eni konu alkollüydü. Selim'i yeniden ter bastı. Merdivenlerde işittiği öksürük olmasa, çaresiz kadının çekiştirmesi sonucu onunla gidecekti. Başını kaldırıp merdivenlere baktı. Yaşlı uşak ağır ağır basamaklardan iniyordu. Adamın ikaz gibi öksürmesi herhalde boşuna değildi. ''Lütfen beni takip edin. Beyefendi çalışma odalarında sizi kabul buyuracaklar.'' dedi. Selim kadına baktı. Banusel Hanım, çaresizlik içinde elini genç adamın kolundan çekti. Bozulmuş, keyfi kaçmış gibi görünüyordu. ''Ne yapalım? Birlikte soğuk bir şey içmek kısmet değilmiş.'' dedi. Sonra ahenkli sesiyle, ''Kim bilir, belki bir başka zaman.'' diye ilave etti. Selim, uşağın arkasından merdivenlere doğru yürürken kadın narin vücudunu uzun topuklu plaj takunyelerinin üzerinde sallaya sallaya kırıtarak uzaklaştı.